Ayrım 26, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 356. İskender Daskalos Leonidas'ın kapısını gönülsüzce ve dehşetli bir tereddütle tıkırdattı. Bölücülük ve garaz tohumları yayma yeteneği emsalsiz olan bu Rum'u her zaman hor görmüştü. Buna ilaveten yıllar önceki muhabbette aşağılanmasına yardakçılık ettiği için öğretmenin kendisini asla bağışlamamış olduğundan kuşkulanıyordu. Üstüne üstlük İskender Hristiyan bir kitap kurduğuyla karşı karşıya kaldı mı kendini tuhaf, beceriksiz bir konuşmacı gibi hissediyordu. Beklerken kapının yanına asılı kafesi işgal eden ötücü kuşla ilgili bir gariplik olduğunu fark etti. Hemen herkesin ya bir kanaryası ya da bülbülü veya sarı kiraz kuşu ya da Mehmetçiği vardı ki böylece şafakta ve akşam karanlığında tam da müezzinin cami minaresinden çağrı yaptığı anlarda kuşlar da kasabayı kendi namaz çağrılarıyla doldururlardı. Ne var ki Leonidas Daskalos'un kafesindeki kuş fazlasıyla öğretmene benziyordu. Sıskaydı, kasvetliydi, bunalımlıydı ve hiçbir şey hakkında çok şey bilir gibi bir hali vardı. Smirna'daki gizli topluluğun bir diğer üyesine yazarken araya girilmesinden tedirgin olan Leonidas kapıyı açtığında İskender şaşkın şaşkın kuşa bakıyordu. Yazdığı mektup gizli kalması gereken bir takım meseleleri ele almaktaydı ve kimsenin beklemediği bir anda kapının vurulması Leonidas'ta küçük bir panik atak oluşmasına yetmişti. Sürekli bir tutuklanma korkusu içinde yaşıyordu ve böyle bir olay olursa kendisine uygulanacak muamele konusunda da korkuya kapılmıyor değildi. Yunanistan için acı çekmeye ve ölmeye elbette hazırdı ama doğası itibariyle kahramanların döküldüğü kalıptan yapılmadığını biliyordu. Hem büyük bir ideale ve tarihi bir göreve inanmış biri hem de Agamemnon veya Aşil olmadığını anlamış biri olarak bir tür şehit hayatı yaşıyordu. Evet, dedi Leonidas, İskender'in alçak gönüllü bir biçimde kapısının eşiğinde dikilmekte olduğunu görünce. Selamün aleyküm, dedi İskender. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu Leonidas. ''Çok meşgulüm.'' ''Bir mektubum var.'' dedi İskender mektubu uzatarak ve okuyamıyorum. İskender Leonidas'ın arkasından evin içini görmeye çalıştı. Olağan dışı muazzam bir kitap, kağıt, örümcek ağı ve toz karmaşası olduğu söylenmekteydi. Leonidas'ın yemek pişirmeyi bilmediği, kimseye para ödemeyecek kadar da pinti olduğu, bu yüzden ekmek ve zeytinle beslendiği de söyleniyordu. Sıçtığına üzülecek kadar pinti olduğu söyleniyordu. Leonidas omurdanarak mektubu aldı ve gözlükleriyle şöyle bir taradı. ''Türkçe bu'' dedi. ''Aslında okumak istemem bunu, kulak tırmalıyor.'' Öğretmenin sesi gıcırtılı tekerlek sesine benziyordu. İskender kızsın mı yoksa hevesini mi belli etsin bilemedi. ''Harfler Yunanca'' dedi. Bu gerçeği durumu yumuşatan bir koşul gibi ileri sürerek. ''Öyle, öyle.'' diye kabul etti Leonidas. ''Biliyorsunuz karınıza yazılmış bir mektup bu.'' diye ekledi. ''Eğer bana okursanız içeriğini onu anlatırım. Kusursuz bir kelime hafızam vardır benim, kelimeleri yazamasam da.'' Leonidas mektubu içinden biraz okudu ve tavrı yumuşar gibi oldu. ''Oğlunuzdan geliyor.'' dedi. ''Kabul etmeliyim ki belli bir güzelliği var. Sahiden de dikkate değer. Öyle birinin böyle şeyler yazabileceğini hiç düşünmezdim.'' ''Lütfen okur musunuz?'' diye rica etti İskender. ''Sanırım karınızı da getirmelisiniz.'' dedi Leonidas. ''Sahiden de ikiniz birden dinlemelisiniz.'' ''Ben dinleyeceğim, sonra da karar vereceğim.'' diye ısrar etti İskender. ''Peki, tamam o zaman.'' dedi Leonidas sabırsızca. ''Bu kasabalı Türkler kalın kafalı değil de neydiler?'' ''Mektup tesadüfen tam bir ay önce yazılmış.'' ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim.'' dedi İskender ve Leonidas okumaya başladı. ''Valideciğim, iki asker doğurmakla iftihar etmelisiniz. Komşuya yazdırdığınız mektubunuzu alınca kalbim sevinçle doldu. Ne güzel nasihatler etmişsiniz. Pek güzel ve yeşil olan Divrin Ovası'nın ortasından akan bir derenin yanı başındaki bir armut ağacının altında oturuyordum mektubunuzu aldığımda. Yüreğim toprağın güzelliğiyle zaten şenlenmişti. Kelimelerinizden dolayı daha da şenlendi.'' ''Okudum ve okurken içine yazdığınız dersleri öğrendim. Bir daha okudum. Mektubunuzu okuma görevini ifa ettiğime memnun olmuştum. Çünkü bu görev güzeldi ve kutsaldı. Gözlerimi açtım ve uzaklara baktım. Rüzgarla salınan yeşil buğday sanki validemin mektubunu selamlıyor gibiydi. Buğday ile ağaçlar validemin yazdığı mektubu kutlamak için önümde eğiliyorlardı. Sağ yanıma baktım, yamacın dibindeki ulu çam ağaçları münasip seslerle beni selamlıyorlardı. Sol yanıma baktım, dere annemin yazdığı mektup için gevezelik ediyor, gülümsüyor, oyun oynuyor ve köpürüyordu. Başımı kaldırıp dinlemekte olduğum yerin üstündeki ağacın yapraklarına baktım. Bütün yapraklar dans ediyor ve benim mutluluğumu paylaşıyorlardı. Ki ben daha da mutlu olayım diye. Ağacın bir dalına baktım, bir bülbül beni selamlıyordu. Ve su gibi tatlı sesi benim hislerimi paylaşıyordu boğazında. Tam bu anda arkadaşım geldi ve dedi ki, biraz çay getirdim. Ne iyi dedim, fincanı aldım ve baktım, sütlü çay getirmişti. Ona Fikret, nereden buldun bu sütü diye sordum. O da dere boyunca otlayan sürüyü bildin mi diye sordu. Ben dedim ki, evet çok seviyorum o sürüye bakmayı. O dedi ki, çobandan aldım 10 paraya. Valideciğim, saf süttü bu, içine su katılmamış. 10 paraya bir koyundan sağılmış. Aldım ve içtim. Ama düşünüyordum ki validemin içecek sütü yok. Bu mümkün mü? Neden böyle? Bu sırada bülbüller ötüyordu. Ne yapabiliriz ki? Validenin kaderi böyle. Eğer erkek olaydı, o da bu sütü içebilir, bu çiçekleri koklayabilir, bu mahsulün dalgalanmasını ve derenin ağır ağır akışını görebilir, sesini duyabilirdi. Lütfen kardeşim için endişelenmeyiniz, belki o da güzel şeyler görmektedir. Valideciğim, üzülmeyiniz, bir gün sizi de buraya getireceğim ve ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Bu yumuşak meyilli çayırın yeşil kısmında askerler giysilerini yıkıyorlar. Melek sesli biri inançlıları namaza çağırıyor. Ah Allah'ım, ovada yankılanan sesi ne kadar da güzeldi. Kuşlar bile ötmekten vazgeçti. Buğday hareket etmez oldu ve dere de durgunlaştı. Herkes sessizdi, bütün yaratıklar ve şeyler. Hepsi o sesi dinlemekteydiler. Ezan bitti ve derenin sularında abdest aldım. Hep birlikte kıldık namazımızı taze çimen üstüne diz çökerek. Alnım yere değdiğinde toprağın kokusunu kokladım. Dünyanın kargaşasını ve ihtişamını unuttum. Yukarıya bakarak ellerimi açtım ve dudaklarımdan şu sözler döküldü. Ey Türklerin yüce Allah'ı, öten kuşların, meleyen kuzuların, tapınan buğdayın, otun ve ulu dağların yaratıcısı. Türklere sen verdin bütün bu şeyleri, izin ver de onları koruyalım. Çünkü bu güzellikler Türklere yaraşıyor. Biz ki sana hamd ediyoruz, biz ki Allah'ımızın merhametine, gücüne ve doğruluğuna inanıyoruz. Ey Allah'ım, bu askerlerin yegane arzusu adını Franklere duyurmaktır. Askerlerin bu şerefli arzusunu kabul buyur. Süngülerimizi keskin kıl ve Frankleri kaçır. Valideciğim, ayağa kalktığımda yüreğimin nasıl dolu olduğunu kimse tasavvur edemez. Burası dünyanın en güzel yeri ama burada düğünler kurulmuyor. Eve döndüğümde zannedersem evlenmeyi isteyeceğim. Yakında düşman bir çıkartma yapacak ve ondan sonra düğün kurmak için bir zaman olacak. Valideciğim, lütfen bana para göndermeyiniz. İç çamaşırına ihtiyacım yoktur. El tırnaklarım ile ayak tırnaklarımı aynı gün kesmeyeceğime ve tırnaklarımı geceleyin kesmeyeceğime söz veriyorum. Eğer ölürsem hatırlayınız ki ölüm bir katırdır, üstüne binersiniz ve sizi cennete götürür. Eğer ölürsem kederlenmeyiniz. Mehmetçiğin validesine Mehmetçiğe kuş düdüğümün yanımda olduğunu ve kendisini hatırladığımı söylemesini söyleyiniz. Babamın ellerinden öperim ve sizin ellerinizden diz çökerek öperim ve simanızı kalbimde taşımaktayım. Oğlunuz Kara Tavuk. Daskalos Leonidas bitirdiğinde iki adam da derinden etkilenmiş durumdaydı ve hiçbiri konuşmadı. İskender Kara Tavuk'un annesine çok güçlü bir biçimde bağlı olduğunu anlayınca şaşırmıştı. Çömlekçi bu bağlılığın ne kadar güçlü olduğunu hiç bilmiyordu ve bir baba böylesine derinden ve kapsamlı bir biçimde sevilemeyeceği için olağanüstü bir kıskançlık bile hissetti. Bir kadın oğlu olana kadar sevilmez ve oğlu olunca da mutlak bir biçimde sevilir diye düşündü. Öte yandan Leonidas bir iç mücadeleye düşmüştü. Türklere olan üstünlük duygusunu geliştirmek için o kadar zaman harcamış ve o kadar enerji sarf etmişti ki, şimdi kara tavuğun sevecen ruhunu deşifre etmek onda bir şok yaratmıştı. Delikanlının inancını ne kadar hor görüyor olursa olsun, güzelliğinden ve samimiyetinden etkilenmemek de elinden gelmemişti. "Güzel bir mektup," dedi bir süre sonra. "Şiirsel, gerçekten güzel bir mektup." "Karımı getirirsem tekrar okur muydunuz acaba?" diye sordu İskender. "Onun bir mektup yazdırdığından haberim yoktu. Size bir şeyler getireceğim, belki bir şamdan ya da bir kase veya bir çeşit vazo minnetimi ifade etmek için." Duyguları altüst olmuş durumdaki "elbette Leonidas" dedi ve ancak İskender gittikten sonradır ki eşek şakası yapan birinin sakasını alıp yerine bir serçe koyduğunu fark etti. Dilinde hor görünün kendisine güven veren madensi tadını tekrar hissetti. 57. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da. Kara Tavuk hatırlıyor 1. Eğitimim sırasında neler olduğunu anlatmayacağım. Zordu ve kışın savaşta olduğumdan daha bile sefil bir hale girmiştim. Ama hiç olmazsa çabucak bitmişti. Ki bunun nedeni bizlere acilen cephede ihtiyaç duyulmasıydı. Ayrıca Franklerin bize savaş gemileriyle ilgili olarak yapmış oldukları haksızlıktan ötürü kızgındık. Ve bu öfke bizi arkamızdan itiyor gibiydi. İyi olan şey şuydu ki iyi becermiştim, çabuk öğrenmiştim ve üstlerim bunun farkına varmıştı. Çok genç olduğum için yaptıklarımı daha da dikkate değer buluyorlardı ve babamın yerine gönüllü olduğum için bana itibar ediyorlardı. Hatırladığım şeylerden bir tanesi yerde yatarak çalıştırdığınız bir çeşit el bombası fırlatıcımız vardı ve tıpatıp aynı ağırlıkta taşlarla uygulama yapıyorduk. Ben onunla ne olsa vurabiliyordum. O silahın ustası olmuştum ve günün birinde sığır eti konservelerini fırlatmak için böyle bir silah kullanacağımı o zamanlar kim tahmin edebilirdi? Tüfekle de iyi atış yapıyordum ve bu yüzden alayıma iyi bir nişancı olabileceğim konusunda tavsiyelerle gönderilmiştim. Bu tavsiye çoğu savaş arkadaşım öldüğü halde benim bugün hala yaşıyor olmamın da sebebi muhtemelen. Çünkü öyle bir zaman geldi ki ben nişancılık görevim dolayısıyla sessizce yerlerde sürünürken savaş arkadaşlarım siperlerde oturuyorlardı. Birçoğu hemen altlarında derinlere gömülmüş bir mayın yüzünden ölüp gittiler. Geriye dönüp de o ilk günleri düşündüğümde hatırladığım ilk şey hepimizin savaşın kutsallığına inanıyor olmamız. Tekrar tekrar söyleniyordu bu bize ve her birliğin durmadan bunu tekrarlayan bir imamı vardı. Bizzat padişah da bunun bir cihat olduğunu ilan etmişti. Kurban bayramında ilk çatışma olduğunda anladık ki kurbanlık koyunlar bizmişiz. Şimdi diyeceğim o ki ben kutsal savaş diye bir şeyin var olabileceğinden kuşku duyuyorum. Çünkü savaş doğası itibariyle kutsal değil, aynen köpeğin doğası itibariyle köpek olması gibi. Ben ölene kadar bu satırları kimse okuyamayacağına göre şunu da diyeceğim ki benim fikrimce Allah da yok. Böyle düşünüyorum çünkü ona inanıyor olduğum halde çok kötü şeyler gördüm ve çok kötü şeyler yaptım. Eğer bir Allah olaydı bu kötü şeyleri engellerdi diye düşünüyorum. Bunlar kimseye açma cesareti gösteremediğim düşünceler ve her cuma ben de herkes gibi camiye gidiyorum, tesbihimdeki boncukları sayıyorum. Ramazan'da oruç tutuyor ve namaz kılarken aldığımı yere değdiriyorum. Ama hep de etrafımda benimle aynı şeyleri yapanlardan kaçının, benim gibi saygıdeğer ikiyüzlüler olduğu merak ediyorum. Diyeceğim o ki eğer Allah yoksa o zaman varoluşun açıklanması mümkün olmaz. Bu bizim için çok zor ama eğer Allah varsa o zaman o iyi biri değil. Şimdi artık üstünden yıllar geçmişken şunu diyeceğim ki savaş başka bir nedenle kutsal bir savaştı. Çünkü bu neden imparatorluktan Türkiye'nin doğmasıydı. İmparatorluk anaydı ve ölürken Türkiye'yi doğurdu. Ama o vakit hiçbirimizin savaşın kutsal olduğundan kuşkusu yoktu ve hepimiz şehit olma düşüncesiyle sarhoş olmuştuk. İmamlar bize eğer cihat esnasında ölürsek, ikamet etmekte olduğu bahçede bizzat Peygamber Efendimizle tanışacağımızı ve oraya yalnızca şehitleri almak için gelen cennetin yeşil kuşları tarafından taşınacağımızı söylemişlerdi. ve Allah'ın bize başarı vaat ettiğini biliyorduk. Ve cennete gitmenin zor, cehenneme gitmenin kolay olduğunu da biliyorduk. Hiç soru sorulmadan doğruca cennete gitme şansı verilmişti bize. Bu da kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyordu. Eğer kanımızdan bir damla akıtacak olursak bütün günahlarımız anında silinecekti. Ve kıyamet günü her birimizin bizimle birlikte cennete girmesini istediğimiz 70 kişinin adını verme imtiyazı olacaktı ve onlar da cennete girecekti. Böylece bütün ailelerimiz ve arkadaşlarımız da bizimle birlikte oraya geleceklerdi. En iyisi de cennete vardığımızda bizi bekleyen, bize zevk verecek 72 tane bakirenin olmasıydı. Terbiyesizliğimiz tuttuğunda çoğunlukla bu 72 bakire hakkında konuşurduk. Eğer genç bir adamsanız hayal gücünüzü bundan daha çok işletecek ne olabilir? Bu dünya ile öteki dünya arasında salınıp durmaktaydık. Ebedi zevk parmaklarımızın ucunda olduğu için keyfimiz yerindeydi. Bizimle keyif arasındaki duvar üstüne yazdığım bu kağıt kadar ince ve parçalanmaya müsaitti. Pek çoğumuz bir elimizi Kur'an'a basarak şehitlik yemini etmiştik ve ben de bunlardan biriydim. Ama o zaman bile bir şeylerin tam da doğru olmadığını düşünüyordum. Ama Hristiyanların gelip de bizimle birlikte dövüşmesine neden izin verilmediğini anlamıştım. Çünkü Hristiyanlar bunun kutsal bir savaş olduğundan kuşkulanacaklar ve bizim hevesimizi kaçıracaklardı. Çünkü kuşku döküldü mü su gibi yayılır. Savaşın kutsal olduğunu düşündüğüm içindir ki bir kurtla dövüşen bir mastı gibi dövüştüğümü ve Allah yanı başımda olduğu için yenilmez olduğumu düşünerek dövüştüğümü hatırlıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse dövüşmekten çoğu zaman haz ettim. Saldırılar başladığında sizi ele geçiren vahşi bir heyecan oluyor ve korku ile titremenin yerini eylem alıyor. Bazen o günlerin şevkini hatırladığımda üzülüyorum. Çünkü o inançlara sahip olduğum ve Allah'ın işini gördüğümü düşündüğüm zamanki kadar hiç mutlu olmadım. Daha ilk başlarda tek bir muharebede Mustafa Kemal onlara yalnızca dövüşmelerini değil, fakat ölmelerini de, ölmeleri için geçecek sürede takviye birliklerin yetişecek zamanı kazanacağını söyleyerek emrettiğinde, imam ve saka oğlan dahil ölerek hepsi birden yok olan 57. alayın askerlerini nasıl da kıskanmış olduğumu düşündüğümde gülümsüyorum. Ama şimdi o alayda değil de bir başkasında olduğum için memnunum. Merdivenlerimizi sipere yasladığımızı, sancakların üstünde kırmızı hilal ve yıldız bulunan beyaz bayrağı açtığını, Allah'ın adını andığımızı ve merdivenlere tırmandığımızı, siperlerimizden boşaldığımızı ve düşmana saldırdığımızı kesin olarak hiç unutmayacağım. Sancaklar her zaman ilk öldürülen oluyordu tabii. İki ayrı savaşta kaos ve yıkım içinde geçirdiğim 8 yılı anlatma düşüncesiyle kalbim sıkışıyor. Öğrendiğim her şeyi ve bunları nasıl da çabucak öğrendiğimi nasıl anlatabilirim ki? 5. Ordu'ya tayin edilmiştim. Böylece ilkbaharın ilk günlerinde veya öyle demek işinize geliyorsa kışın son günlerinde Maydos'a vardım. Zeytin ağaçlarıyla çam ağaçlarının aynı boyda olduğu bir yerdi. O tarihte taşlıklarda turunçlar ve güvercin kanından daha kırmızı gelincikler, leylak ve pembe ebe gümeşleri, küçük orkideler, öküz gözü papatyalar, biber kadar keskin ve güçlü göbeği kara olan minik kırmızı çiçekleriyle yabani kekik büyümekteydi. Sokaklarda sopaya geçirdikleri yufka ekmeklerini satan ihtiyar adamlar ve oğlan çocukları vardı. Diğer tertiplerle birlikte günlerce yol tepmiştim. Şimdi düşündüğümde askerlik yaptığım dönemde dünyanın etrafında 3 kere dolanacak kadar yol tepmiş olmalıyım diyorum. Hiçbir ulaşım vasıtası yoktu. Yeryüzünü eni boyuna arşınlayıp duruyorduk. Bütün o yürümeler sonucu bacaklarım nasıl gövdeme kadar eriyip tükenmedi şaşıyorum. Eskittiğim botların sayısını da bilemiyorum. Biri öldürüldüğünde insanın umduğu şeylerden biri de daha iyi bir çift çizme bulmak oluyor. Ölü düşmandan olduğu kadar kendi savaş arkadaşlarımızdan da alıyorduk. Çizme bulduğumuzda ama sık sık da ayağımızda hiçbir şey olmadan dövüşe hazırlanıyorduk. Bazen çizmeleri iyi olan özel bir arkadaşınız öldürüldüğü zaman onları kimin miras alacağını açıklamış oluyordu. Benim Fikret adında bir arkadaşım öldürülmüştü ama yaralanmasından önce onunla böyle bir anlaşma yapmıştık. Ona demiştim ki, eğer önce ben öldürülürsem benim çizmelerimi sen alabilirsin. O da demişti ki, eğer önce sen öldürülürsen ben senin 72 bakireni almayı tercih ederim. Belki onları cennetten aşağıya yollayabilirsin. İkimiz de gülmüştük ama ilk öldürülen o oldu ve ben onun palas kazını aldım çünkü benimkinden daha iyiydi. Cephanesinin arta kalanını da aldım. Bununla nişan alıp 15 tane Frank öldürdüm ve onun öcünü de böylece almış oldum. Başlangıçta doğru dürüst bir üniformam yoktu. Lağvedilmiş olan beyaz yaz üniformasının o parçasını, bu parçasını giymekteydim ve başıma doğru dürüst bir fes takmaktaydım. İlk onbaşım olan onbaşı parlaklığı gitsin diye bana fesimi çamurla ovdurdu ve gönülsüz davranınca da bana güldü. Zaten o fes deniz bombardımanı sırasında kafamdan uçtu gitti ve bir daha asla bulamadım. Maydos su kıyısında sevimli bir kasabaydı. Ağır taşlarla döşeli bozuk sokakları vardı. Basamaklarla kapı aralıklarında uyuyakalan yumuşak bakışlı köpekleri, incirleri ve asmaları vardı. Akşamları serçeleri çok gürültü çıkartıyordu. Aptalca sesler çıkaran keçileri ve böğüren yaslı inekleri, yarış halinde öten horozları vardı. Rum kuyumcuların işgal ettiği zengin bir sokağı vardı. Solungaçlarından ipe geçirilmiş balıkları satan ihtiyar bir adam vardı. Hemen anında Divrin Ovası'na gönderildiğimizi hatırlıyorum ve orada anneme uzun bir mektup yazdım. Çünkü o bana bir tane yollamayı başarmıştı. Anneme bulunduğum yerin ne kadar güzel olduğunu anlattım ve annemin mektubunun o yeri nasıl şenlendirdiğini. Öyle sanıyorum ki ona eve döndüğümde evlenmek istediğimi de yazmıştım. O mektuba ne oldu merak ediyorum. Çünkü annemin onu kaldırıp atmış olabileceğini düşünemiyorum. Bundan sonra bir daha yazmama izin verilmedi. Zaten büyük Frank gemileri yaklaşmaktaydı ve çatışma neredeyse başlamak üzereydi. Doğruca Sahra Topçusu'na yardım etmeye yollandım. Çünkü büyük gemiler gelmekteydi. Niyetleri mayınlanmış bölgeyi aşmaktı ki İstanbul alabilsinler. Ancak mayınlar temizlenene kadar büyük gemileri oradan geçiremiyorlardı. Büyük gemileri bizim topları susturmadan mayın tarayıcıları da getiremiyorlardı. Ama mayınlar temizlenene kadar büyük gemiler bizim topları vuramıyorlardı. Dolayısıyla Frankler açısından zor bir durumdu. O büyük gemiler gibi bir şey bir daha hiç görmedim. Galiba 16 tane kadardılar. Ne kadar büyük olduklarını kelimelerle anlatmama imkan yok. Adalar gibiydiler. Gökyüzünü siyah dumanla dolduruyorlardı ve topları o kadar iriydi ki bunların insan elleriyle nasıl yapıldığını hayal etmek imkansızdı. Denizi doldurduklarını görünce kalplerimiz ağzımıza geldi. Bütün umutların yitirildiğini düşündük. Ama subaylar kendilerinden emin görünüyorlardı. Bizi ise koştular. Bir anımız boş geçmiyordu. Böylece onların umudu bize de geçti. Bir asker olmanın en garip yanı nedir biliyor musunuz? Size durmadan intihar etmeni söylenir ve siz de itaat edersiniz. Bu nedenle çoğumuzun cennete gitmek istemesi şanslı bir durumdu. Saldırıların hemen hemen tamamı iyi savunulan pozisyonlara cepheden yapılan hücumlardı. Bu hem Frank saldırıları hem de bizimkiler için geçerliydi. Ve siperlerimizin önünde yığınla Frank ölüsü görür olduğumuzda onlar için üzülmeye başladık. Bizim ölülerimizin de onların önlerine yığıldığını gördükçe onlar da bizim için üzülürler miydi diye merak ederim. Öyle zamanlar oluyordu ki ölülerle yaralılar üst üste üç kat halinde birbirlerine karışıyorlardı. Ben oraya varmadan evvel Frankler Seddülbahir Kalesi'ni ve ayrıca Kum Kale'yi savaş gemileriyle yıkmışlar. Kıyıya asker gönderip ikisini de işgal ederek yerle yeksan etmişlerdi. Ama bizim askerler önce geri çekilip sonra geri gelmişler ve Frankleri kapı dışarı etmişlerdi. O harekatta biz hep böyle yapıyorduk. Eğer ricat edersek daima dönüyorduk. Tüfeği sıkışan Mehmet adında bir asker vardı. Bir Frank denizcisine taşla saldırdı. Mustafa Kemal onu bize örnek gösterdi ve şimdi artık bu olay bütün Türkiye'de biliniyor. Öyle sanıyorum ki bugünlerde herkes askerlerden bu nedenle Mehmetçik diye söz ediyor. Bizim olduğumuz yerin karşı kıyısındaki Çanakkale'de hala çok büyük toplarımız vardı. Hisarların olduğu Kilitbahir'de de büyük toplarımız vardı. Ama Frankler buralardaki hisarları ve büyük topları imha ettiler. Fakat taşınabilir sahra toplarımızla hovitzerlerimize bir şey yapamadılar. Ben Maydos'tan çok uzak olmayan Kilitbahir'deydim ama hisarın içinde olmadığıma memnundum. Zira büyük gemiler oraya yüzlerce mermi atmaktaydı. Toprakta büyük çukurlar açıldığını, iri kaya parçalarıyla toprak öbeklerinin başınızı sıyırıp geçtiğini ve ortalıkta yakasına yapışacak bir düşman olmadığını gözünüzün önüne bir getirin. Dünyanın sonu gelmiş gibi bir gürültü tasavvur edin. Gök gürültüsü ve şimşek gibi ıslık sesleri ve vınlama sesleri, havada uçuşan kurşun sesleri ve arada garip mutlak sessizlik anları. Yaralıların inlemelerini, ağlamalarını, pes ve müzikal olanlarından beyni biçen tiz olanlarına kadar her çeşit çığlığı tasavvur edin. Kirle kaplandığınızı, tere öyle bir battığınızı ki kirin içinize işleyip vücudunuzda piştiğini tasavvur edin. Her tarafınızın kesik içinde olduğunu, bu yüzden kir lekelerinin içinde koyu renk kan lekeleri de bulunduğunu tasavvur edin. Boğazınızın susuzluktan kuru yaprak yutmuşsunuz gibi kuruduğunu, nefes almanızı engelleyecek kadar şiştiğini tasavvur edin. Daha sonraları Frank gemileri siperlerimizi bombardıman ettiğinde siperlerin üstünü örttüğümüz için bize zarar vermeyen şarapnel mermisi kullandılar. Eğer yüksek patlayıcılar kullansaydılar yenilebilirdik ama ellerinde kalmamış olmalıydı. Bizim mermilerimiz de tükeniyordu farklı zamanlarda. Frank malı yüksek patlayıcılarının garip tarafı insanı sarartmaları hem de kanarya gibi sarartıyorlardı. Büyük bombardıman günü bana özel görev vermişlerdi. Düşmanın onları gerçek birer silah olduklarını düşünüleceklerini umut ederek düşman ateşini üstüne çekecek sis bombalarını patlatarak intihar etmekti. Herhangi bir yerde birkaç tane birden patlatmamam, o kayadan o kayaya koşup sis bombalarını patlattıktan sonra mermilerin atılmasını beklemem de söylenmişti. Eğer bana da mermi isabet ederse bu başarılı olduğum anlamına gelecekti. Bu arada Hovitzerler mürettebatı tarafından bir yerden ötekine sürüklenecekti ve yeterince at olmadığından öküz takımları kullanılması gerekiyordu. Ana fikir Frank mayın tarayıcılarını vurmaktı ve hareket etmeye devam etmek önemliydi ki böylece karşı ateşle ölmek söz konusu olmasın. Böyle çılgınca bir hareketlilik hiç görmemiştim. Ne de hayatımda bu kadar çok küfür işitmiştim. Çünkü topçunun çektiği kura benimkinden bile beterdi. Askerin en önemli avuntularından biridir bu. Siz boğazınıza kadar boka battığınızda bilirsiniz ki başka birileri de boğazlarına kadar boka batmıştır. Topçular akıllı adamlardı. Çünkü Hovitzerlerini tepelerde görünmeyecekleri yerlere, mermilerinin eğik atışı gemilere düşeceği ama gemilerden atılan mermilerin onlara değmeden üstlerinden geçeceği biçimde zirvelerin hemen altına yerleştirmişlerdi. İşte o zaman anladım ki savaş esas itibariyle cesaret ve kuvvet değil fakat akıl gerektiriyormuş. Franklerin yeterince hovitzerleri veya yüksek patlayıcıları, mermileri ya da siperler için havan topları veya doğru dürüst el bombaları asla yoktu. Bunlar olmaksızın siperlerde başarı kazanmak mümkün değildi. Bu kadar büyük gemiler yapmayı başaracak kadar akıllı olan Franklerin bunu fark edecek kadar kafalı olmamaları şaşırtıcıydı. Yalnızca Fransız franklerinin doğru dürüst havan topları vardı. Bizim kara kedi adını verdiğimiz bir bomba attılar ve bizi fazlasıyla dehşete düşürdüler. Bu bombalar buharlı tren gibi bir ses çıkarıyorlar ve gökyüzünden dikine iniyorlardı. Fransız franklerine tangolar diyorduk ve en öldürücü silahlar onlardaydı. Gün ortasını geçtiğimiz bir sıra savaşı kaybettiğimizi düşündük. Zira tükenmiş, çok hasar almış ve cephanemizin çoğunu tüketmiştik. Ama bizi yakından bombardıman etmekte olan gemilerin birçoğu bir nedenle geri çekilmeye başladı. Bir tanesi körfezin öte yanında bir mayına çarptı ve fal taşı gibi açılan gözlerimizin önünde 2 dakika içinde battı. Bir takım mayın tarayıcılar geldi ama cesaretlerini kaybettiler ve sonra belki ilk gemi battıktan 2 saat sonra başka 2 gemi daha mayınlara çarptı. Biri öyle yakına sürüklendi ki bombalaması kolay oldu. Ardından bu gemilerin 2'si de battı ve bunu görünce üzüldük çünkü gemiler çok muhteşemdiler. Sanki bir boğanın mezbahada kesilmesi gibi bir şey olmuştu ve insan etine sevinse de koca bir boğanın ölümüne üzülür. O günün sonunda bir zafer kazanmış olduğumuzu biliyorduk ve kimse bu işe bizden fazla şaşmış olamazdı. Dumanın, kaosun ve katliamın içinde büyük bir susuzlukla başıboş dolandık, birbirimize gülümsedik ve Allah'a şükrettik. Aynı anda düşman sabahleyin gemileriyle geri geldiğinde hiç şansımız olmayacağını da biliyorduk. Kentlerimiz perişan olmuş, hisarlarımızın hepsi gitmişti. Biliyorduk ki büyük gemiler yakında İstanbul'da olacaklar ve savaş kaybedilecek. O gece kavun yedik ve içine su katarak rakı içtik. Rakı insana ne yapar bilirsiniz. Eve gitmek istemezsiniz, herkesi seviyorsunuzdur ve üstünüze bir sükunettir çöker. O gece rakı bizi ölümle barıştırdı. Ertesi gün şehit olmaya hazır bir vaziyette uyandık ve bizi cennete götürecek yeşil kuşlardan, bizi bekleyen bakirelerden konuştuk. Bazıları çok şendiler, zira çok yakında Peygamber Efendimizle kendi bahçesinde buluşacaklardı. Gemilerin gelmesini bekledik, bekledik ama ne o gün geldiler ne de onu izleyen öteki günler. Zafer göğsümüzü kabarttı ve kendimizi devler gibi hissettik. Allah'ın bizimle olduğuna inanan bizler buna artık eskisinden de çok inanır olduk. İnanmayanlar da inanmaya başladılar. Çünkü aslına bakılırsa topçunun hepsi 30 adet mermisi kalmıştı ve Frankler sabahleyin doğruca yanımızdan geçip gidebilirlerdi.